Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmen Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca birlikteliğimiz devam edecek. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Ayrıca bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bu hafta Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doktor Ahmet Görgen konuklarımız olacaklar. Bizlerle birlikte olacaklar ve bu hafta ne konuşacağız değerli dinleyicilerimiz, hemen sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere değineceğiz Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikte. Ardından enerji hammaddelerinin deniz yoluyla ve deniz tabanındaki boru hatlarıyla taşınmasını ve Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerini telefon konuğumuz Doktor Ahmet Görgen'le konuşacağız. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Sayın Yavuz, hoş geldiniz efendim. Merhaba.
Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine aynı yayında buluştuk.
Ne kadar güzel. Özlemiştik sizleri efendim. Mavi Vatan'da geçen hafta hangi gelişmeler yaşandı? Sizleri dinlemek isteriz.
Evet, gene bu geçtiğimiz hafta içerisinde de Mavi Vatan'la ilgili olaylar durmak bilmiyor. Bildiğiniz gibi geçen hafta Yunanistan'ın yapmış olduğu, daha doğrusu Türkiye'ye yakın olan adalar, yani gayri askeri statüdeki adalar, Midilli, Rodos ve diğer adalarda yapmış olduğu askeri tatbikatlar vardı. Bu konunun üzerinde durmuştuk. İşte bu 10 Aralık'a kadar devam etti. O arada Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu da bir etkinlik sırasında kendisine sorulan soru üzerine bu konudaki rahatsızlığını belirtti. Şöyle ki, Yunanistan anlaşmalara uymuyor diyor Sayın Çavuşoğlu. Biz bunlara sessiz kalamayız. Gerekli adımları hem hukuk zeminde hem Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler nezdinde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Yani biz hem hukuken bunu Birleşmiş Milletler'e götürürüz, hem de gerekirse sahada da atarız diyor. Yani sahada atarız demek, gerekirse zor kullanırız demektir. Gerekli her türlü tedbiri alacağız. Yunanistan şunu unutmasın: rüzgar iken fırtına biçer, barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın diyerekten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü tekrarlamış. Sayın Erdoğan demişken, gene Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu dönem içerisinde bu Türk-Yunan gerilimine dikkat çekti. Ve orada da şunu söyledi: Yunanistan korkuyor dedi. Niye korkuyor? Biz işte Türkiye'de Tayfun füzesi var dedi. Türkler atarsa işte Atina'yı vurur. Tabii ki sen rahat durmasan atar şeklinde. Biraz da şey gibi, Türk vatandaşının ifadesiyle söyledi. Bu ifadenin arkasından gene Yunan basında olayın şiddetli tepkilere neden olduğunu gördüm. İşte Türkler Atina'yı vuracaklar şeklinde bangır bangır bağırmaya başladılar. Aslında burada sevgili dinleyicilerimiz de biliyor ki Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'ı bir düşman olarak muhatap almıyor. Yani önemli olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ikili ilişkilerle, yahut da şey diyelim, gerilimin veyahut da sorunların ikili ilişkilerle düzeltilmesi yolunda bunun bir masaya oturalım, birlikte konuşalım diyor. Bunu söylüyorum ben ama gene geçtiğimiz dönem içerisinde Yunan Başbakanı Mitsotakis Türkiye ile bu konuları konuşmak için masaya oturmayacağız dedi. Dileriz bu zıtlaşmanın sonucunda Ege'de kargaşa çıkmaz ama Türkiye her safhada, her aşamada Mavi Vatan'ı koruyacağına dair ısrarını devamlı sürdürüyor. Bir başkası, İpek Hanım, Yunanistan ve Bulgaristan boğazları çevre dışı bırakacak boru hattı projesi için harekete geçti diyor. Bir zamanlar Karadeniz sahilindeki Bulgaristan'ın Burgaz Limanı vardı. Bununla Yunanistan'ın Ege'nin kuzeyindeki Dedaç limanı var. Hani Amerikalıların bu şey için Müsaade Polonya'ya getirdim. Veya Moldova için getirdikleri askeri araçları indirdikleri liman var ya.
Liman,
o ikisinin arasında karadan bir petrol boru hattı projesi vardı. Ancak bu akamete uğradı. Yani bunun finansmanı filan karşılayamadılar. Şimdi gene geçen hafta siz yokken sevgili dinleyiciler biliyorlar. Burada Türk Boğazları'ndaki bir yeni uygulamadan bahsetmiştik. Şöyle ki 7 Ekim'de yürürlüğe giren bir düzenlemeye göre, Türkiye'nin getirdiği bir düzenlemeye göre Boğaz'dan geçiş ücreti 5 kat arttırılmış ve tonaj başına 4 dolara yükseltilmişti. İşte bu tonaj başına 4 dolar fazla geldiğini iddia ederekten veyahut ileri süren Yunanistan tekrar Bulgaristan'a başvuruyor. Ya biz ikimiz şu boru hattını açalım diyor. Aslında bu boru hattının açılmasında belki Rusya'nın da pay sahibi olması gerekecekti. Ama bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Rusya'ya petrol alımı konusunda Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine bunlara yaptırım uygulayın diyor. Ha bu Bulgaristan özellikle 2 yıl muaf bundan ama gene de böyle bir şey var. İleride durumlar düzelirse Yunanistan bunu tekrar gündeme getirecektir. Ama şu an için söz konusu bile değildir. Bir başkası Türk donanmasına milli hava savunma yeteneği geliyor şeklinde. Burada gene bir konuşmacımız da hatırlayacaktır sevgili dinleyiciler. Türk savunma sanayi hatta deniz kuvvetleri alanında ki savunma sanayindeki gelişmelerden bahsetmiştik. Bunlardan birisi de Milli Dikey Atım Lançer Sistemi, MIDLAS kısa adıyla bilinen bir sistem. Bunlar tamamen Türk savunma sanayi tarafından, özellikle Roketsan tarafından üretilmiş olan bir atış kontrol sistemi. Bununla hava savunma yeteneği kazandırılıyor. Yani özellikle Türkiye'nin son zamanlarda baktığımızda savunma sanayinde kamuoyunun bildiği işte insansız hava araçları ve silahsız insansız hava araçları şeklinde var. Bu hem özellikle devlete bağlı Roketsan, Havelsan gibi, Aselsan gibi firmalar tarafından olduğu gibi özel şirketler tarafından da biliyorsunuz üretiliyor bunlar. Ama onun dışında da özellikle Aselsan, Roketsan ve Havelsan'ın bu füzeler konusunda önemli aşamalar kaydettiğini biliyoruz. İşte bunlardan birisi de MIDLAS dediğimiz. Bu da gene sevgili dinleyiciler hatırlayacaklardır. MİLGEM dediğimiz milli gemi projemiz var bizim. Fırkateyn, korvet sınıfı tamamen Türk yapısı olan. Bunlardan İstanbul, TCG İstanbul'a entegrasyonu yani bunun monte edilmesi için son işlemler yapılmış. Bu MIDLAS'ın Türkiye'de Orta Anadolu'da Aksaray civarında bir şey vardır. Atış test istasyonu vardır. Burada atış testi de başarıyla tamamlanmış. TCG İstanbul'a da yakında konuşlanacak. Mavi Vatan'ın savunmasında dolayısıyla Türk gemileri yeni bir imkana daha sahip olmuş olacaklar. Yani o zaman Yunanlı sadece Tayfun'dan değil, Yunan gemileri de ya da Yunan uçakları da diyeyim daha doğrusu bu Türk donanmasındaki vurucu unsurlara monte edilecek olan MIDLAS hava savunma sistemlerinden de herhalde endişe etmeye başlayacaklar. Şimdi bu noktaya nereden geldik hatırlayacak olursanız özellikle Türkiye 2. Dünya Harbi'nden sonra kendi harp silah araçları son derece demode kaldığı için çünkü 2. Dünya Harbi sırasında bu savaşan taraflar çok büyük çabalarla harp silah araçlarında büyük ilerleme kaydetmişlerdi. İşte Türkiye o dönemde 2. Dünya Harbi'den galip çıkan ülkelerden İngiltere ve Amerika'dan silahlar alıyordu. Fakat Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce 1964'te Amerika'nın başladığı Türkiye'ye karşı hareketler ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki bir silah ambargosunun sebebiyet vermesi nedeniyle Türk savunma sanayi o dönemde bu işin kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım diyerekten başlatmış olduğu bir hamle vardı. Bu devam ediyor. Hem Türk mühendisleri hem Türk işçileri Türkiye'de kendi tersanelerimizde, kendi şeylerimizde, ne diyelim, Havelsan, Aselsan gibi savunma sanayi tesislerimize veya özel firmalarda savunma sanayine katkı vermeye devam ediyorlar. İyi ki ambargo uygulamışlar yahut da yaptırım uygulamışlar diyorum ben. Böylece Türk savunma sanayi atılım yapmaya başladı. Bir başkası, Türk karasularına itilen göçmenler insansız hava araçlarıyla tespit edildi. Burada zaman zaman getiriyoruz Ege'de, biliyorsunuz Mavi Vatan'ın en itiraflı sularından birisi Ege, biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasında. Türkiye'nin defalarca Birleşmiş Milletler'e de Avrupa Birliği'ne de göndermiş olduğu gibi Yunan botları, Yunan sahil güvenlik botları Türkiye'den izinsiz olarak Yunan adalarına giden kaçakçılar vasıtasıyla götürülen bu şeyleri, mülteci yahut da sığınmacıların botlarını Türk sahillerine gene ittikleri insansız hava araçlarıyla gözlemlenmiş. Üstelik Yunanistan bu konuda Türkiye'ye iftira da atıyordu. Bununla ilgili bir gelişmeyi Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İHA'larla tespit etmiş. Onunla ilgili bir gelişme vardı. Son olarak biraz da şeyle ilgili, Mavi Vatan'daki ekonomik girdilerle ilgili. Ben burada söylemiştim. Önemli olan toprak, denizi de tıpkı toprak gibi, çift sürer gibi işlemek lazımdır demiştim. Bunlardan bir tanesi balıkçılık. Yani balıkçılığı sadece kendi sahillerimizde değil, karasuların ötesinde de avlayabiliyorsunuz. Önümüzdeki hafta da şimdiden bildireyim, eğer bir değişiklik olmazsa bir Orkinos başısıyla konuşacağız. Türkiye'deki çiftlik balıkçılığı ile ilgili, başta Orkinos olmak üzere. Onu da şimdiden haberini vermiş olayım. Olay şu, bugün bu haftaki gelişme. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'ya bağlı olan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu var. Bunun raporunda Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanmanın son 10 yılda önemli ölçüde azaldığı, ancak çoğu ticari türün hala aşırı avlanma baskısı altında olduğu belirtiliyor. Gerçekten de öyle. Mesela ben değişik balıklar alırım. Hamsi de bunlardan bir tanesidir. Hamsinin boyunda hala büyüme yok ve hala hamsiler küçük ve beklenenden az sayıda. Çinekop çok azaldı. Yani daha artmadan azaldı. Palamut bittikten sonra sıra çinekopa, lüfere ve hamsiye gelecek diyorlardı. Ancak bunların çok azaldığını gördüm. Böyle bir endişe varmış. Onu da sevgili dinleyicilere paylaşayım dedim. Evet. Şimdilik bu kadar.
Geride bıraktığımız haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili önemli gelişmeleri böyleydi. Şimdi kısa bir soluklanalım. Aranın ardından telefon attığımız konuğumuzla bu haftanın konusuna el alacağız. Vatandaki birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızdaki konuğumuz hazır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Görgen bizlerle birlikte. Sayın Görgen, merhaba efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum.
Stüdyomuzda da Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Deniz ve enerji güvenliği arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Buyurunuz kıymetli
hocam. Ahmet hocam merhaba, nasılsınız?
Merhabalar Celalettin hocam, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
İyiyim, iyiyim. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Ahmet hocam, Ahmet Görgen doktor öğretim hocam. Üyesi. Almanya'da yüksek lisans ve doktora yapmış. Almanya'nın şu anda unuttum hangi ünlü bir üniversitesinde ders de vermiş. Ancak yuva kurduğu için Türkiye'ye gelmiş tekrardan. Çok değerli, aynı zamanda Avrupa'yı, Almanya'yı da çok iyi bilen değerli genç bilim adamlarımızdan bir tanesi. Ve enerji konusunda da kendisini biliyorum. Bir yılda birlikte bir üniversitede, bir vakıf üniversitesinde birlikte çalışmıştık. çok değer verdim, saygı değer bir hocamızdır. Hocam, konumuz enerji. Enerji ham maddelerin naklinde en sık kullanılan yöntemler nelerdir diyelim ve sözü size bırakalım. Buyurun, ateş serbest.
Evet, tekrar teşekkürler Celalettin Hocam. Şimdi baktığımızda ham petrol çıkarılan kuyu başından rafinerilere manolar, yani küçük, daha küçük çaplı gemiler diyebiliriz. Büyük yük gemileri, tankerler, boru hatları, kamyon ve tır gibi kara taşıtları ve demir yolları kullanılarak taşınıyor. Doğalgaz ise boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz, yani LNG tankerleri ile taşınıyor. Bunlara detaylı baktığımızda petrol tankerleri ön plana çıkıyor. Petrol tankeri ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri taşıyan gemilere deniliyor. Ham petrol ve diğer ürünler taşıyan tankerler yapısal olarak birbirleriyle çok benzerlikleri olsa da üzerinde bulunan bazı donanımlarından ötürü farklılıklar gösteriyorlar. Çeşitli tanker türleri olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Bunlar petrol tankerleri, kimyasal madde taşıyan gemiler, hem petrol hem de katı yük taşımak için tasarlanmış kombine taşıyıcılar ve mavnalar, yani küçük gemiler olarak karşımıza çıkıyor. LNG tankerleri ise özellikle doğalgazın gemiler vasıtasıyla taşınmasında ön plana çıkıyor. Yüksek basınçlar ve patlamalar sıkıştırılmış doğalgazın tankerlerle taşınmasını zorlaştırıyor. 20. yüzyılın ortalarındaki bilimsel gelişmeler sayesinde doğalgaz son derece düşük sıcaklıklarda sıvı hale getirilebilmekte ve sıvılaştırılmış doğalgaz, yani LNG olarak taşınabilmektedir. Günümüzde iç sulardan ziyade, daha çok güvenlikten dolayı, uluslararası sularda LNG tankerlerinin doğalgaz taşınmasında aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde boru hatları en çok tercih edilen enerji nakil sistemleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak boru hatları kuyu başından işleme tesislerine, tedarik alanlarından pazarlara ve en yaygın olarak doğalgazı orta veya küçük tüketici birimlerine taşımak için kullanılan iletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Boru hatları ulaşımda çok kritik bir rol oynuyor. Çünkü petrolün çoğu güzergahın en azından bir kısmı için boru hatlarından geçiyor. Ham petrolün doğalgazdan ayrılmasının ardından boru hatları petrolü başka bir taşıyıcıya veya doğrudan bir rafineriye naklediyor. Petrol ürünleri daha sonra rafinerilerden pazara, tanker, kamyon, demiryolu veya boru hattı ile taşınıyor. Boru hatlarının inşaat sürecinde ise bir stratejik planlama yapılması gerekiyor. Boru hatlarının inşa edileceği en kısa ve en ekonomik güzergahları, hat boyunca pompa istasyonları ve doğalgaz sıkıştırma istasyonlarının sayısını ve talep üzerine hemen her sahadaki petrolün herhangi bir rafineriye sevk edilebilmesi için terminal depolama tesislerinin belirlenmesini içermesi gerekiyor. Baktığımızda açık deniz boru hatları kara boru hatlarına göre daha fazla sızıntı ve çevresel etki riski taşıyor. Ancak boru hattı malzemesi ve izleme sistemlerindeki teknolojik gelişmeler boru hattı güvenliğini ve verimliliğini artırdığını söyleyebiliriz.
Ahmet
boru
Hocam,
hatlarının bu noktada baktığımızda tasarımı ve inşasında güvenlik için çeşitli standartlar...
Hocam, güvenliğe gelmeden önce bir soru soracağım izninizle. Bir
tabii hocam.
Parantez açalım. Türkiye'nin bu şeydeki enerji ham maddeleri naklinde hangi yolları kullandığını söyleyebilir misiniz? Varsa boru hatlarında bir hatırlayalım şöyle hangileri olduğunu.
Evet. Türkiye'nin enerji ham maddeleri naklinde kullandıkları yöntemlere bakmadan önce ilk başta Türkiye'nin enerjiyle ilgili durumuna bir bakmamız gerekiyor. Onu ilk başta biraz bir ifade edeyim. Türkiye baktığımızda ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı, yani OECD ülkeleri arasında son 20 yılda en hızlı artan enerji talebine sahip bir ülkedir. Baktığımızda Türkiye bu noktada. Bu dönemde Türkiye dünyada elektrik ve doğalgaz talebindeki artışta Çin'in ardından ikinci sırada yer almaktadır. Yüksek belli bir noktada kalkınma oranlarından dolayı. Dünyanın kanıtlanmış petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %60'ına da Türkiye komşu bir bölgede yer almakta. Bölgesinin en büyük doğalgaz ve elektrik piyasalarından biri haline gelmiştir Türkiye. Türkiye enerji ihtiyacını karşılamak için aşağı yukarı %74 oranında ithalata bağımlıdır. Türkiye'nin enerji stratejisinin bu noktada çok yönlü yapısı ve enerjide dışa bağımlılığı bu alanda uluslararası ilişkileri ön plana çıkarmaktadır. Türkiye özellikle komşularıyla belli bir ilişkilerini geliştirmesi noktasında. Türkiye'nin enerji ham maddesi naklinde bu noktada kullandığı yöntemlere baktığımızda ise tanker taşımacılığı ve boru hatları ön plana çıkıyor Türkiye açısından. Tanker taşımacılığı özellikle daha uzun menzillerde tercih edilirken Türkiye açısından komşu ülkelerle yapılan boru hatları Türkiye açısından daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda Türkiye bölgesinde enerji ticaretinde bir merkez olmayı hedeflemektedir. Türkiye'nin politikası özellikle son dönemde bu yöndedir. Türkiye bu amaç doğrultusunda bölgede çok sayıda önemli doğalgaz ve petrol boru hattı projesini üstlenmiş ve yürütmüştür. Bunlara örnek verecek olursak Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı, Güney Kafkasya doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı ki bu özellikle Trans-Adriyatik projesiyle Avrupa'ya doğalgazın taşınması için de önemli bir proje özellikle Avrupa için. Ve Türk Akım'da bu kapsamdaki projeler arasındadır. Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısı 2020'de baktığımızda yeni bir boyuta ulaşmıştır. Trans-Adriyatik boru hattı demin de ifade ettiğim gibi 2020 sonunda tamamlanmasıyla Avrupa'nın dördüncü doğal gaz arteri olan Güney Gaz Koridoru hayata geçirilmiştir. Güney Gaz Koridoru'nun omurgasını Türkiye'den geçen Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı TANAP oluşturmaktadır. TANAP'ın belli bir noktada hedefleri incelendiğinde 2026 yılında yıllık 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Son dönemde Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlayan bir diğer proje de Türk Akım Doğalgaz Proje boru hattı olarak karşımıza çıkıyor. Bu proje Karadeniz'in altına döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşmaktadır. Birinci hat Türkiye'ye, ikinci hat ise Avrupa ülkelerine doğalgaz ulaştırmaktadır. Ayrıca yine şunu da ifade etmek gerekir. Küresel petrol talebinin yaklaşık %3'ü Türk boğazları üzerinden taşındığı için Türk boğazları bu noktada küresel enerji güvenliği açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu şekilde ifade edeyim.
Evet. Hocam bir başka soruya geçmeden önce bir iki cümle söylemek istiyorum. Şöyle ki, enerji ihtiyacının Türkiye'nin arttığını söylediniz. Bu bir kalkınmanın ifadesidir. Kalkınmanın bir göstergesidir. Buna memnun olduk tabii ki. Bir diğeri Türkiye için enerji ticaret merkezi merkezi olacağını söylediniz. Şimdi enerji ticaret merkezi deyince ben, yani ya enerji üreten bir ülke olursunuz, bir merkezi ülke olursunuz, dağıtırsınız bunu, veyahut da depolayan birisi olursunuz. Pek de depolayacak imkanımız yok yani şimdi. Sanki bunu önemli bir enerji terminal ülkesi demek daha doğru olmaz mı sizce? Ne dersiniz?
Evet, tabii ki yani demin de bahsettiğim gibi Türkiye özellikle çevresinde büyük oranda petrol ve doğalgaz barındıran ülkelerle komşu bir ülke olmasından dolayı bu ülkelerde bulunan bulunan petrol ve doğalgazı özellikle Avrupa pazarına ulaştırılması noktasında bir merkez olma hedefi gidiyor. Özellikle son Türkiye'nin uygulamış olduğu politikalara baktığımızda. Yine hem Rusya'yla başlatılan Türk Akın projesi bununla bağlantılı. Evet. Azerbaycan'la geliştirilen projeler yine TANAP projesi.
Şimdi Sayın Hocam yani TANAP şu anda 17-18 milyar metreküp yıllık. Sizin de söylediğiniz gibi 2026'da 31 milyar metreküp olacak. Güney akımı da ikisi gene 31-32 milyar metreküp. Çok fazla değil bunlar. Biliyorsunuz ki Avrupa'nın ihtiyacı 400, hatta şu anda 380 galiba milyar metreküp yıllık. Gelecekte 450 milyar metreküp olacak. Yani bunu Türkiye tek başına temin edemiyor. Terminal gibi. Keşke bir İran kadar şeye doğal gaza sahip, rezerve sahip bir ülke olsak, o zaman merkezi diyebiliriz. Neyse, buradan başka bir soruya geçelim. Dünyada enerji ham maddelerinin deniz yoluyla taşınmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir? Asıl konumuz mavi vatan olduğu için burası daha çok ilgilendiriyor bizi. Buyurun hocam, cevap hakkı sizin.
Evet. Baktığımızda özellikle enerji maddeleri, ham maddeleri bağlamında petrol ve doğalgaz ön plana çıkıyor. Petrol ve doğalgaz üretiminin artmasıyla birlikte dünya genelinde boru hattı taşımacılığının da gelişmiş olduğunu özellikle görüyoruz. Şimdi sorunuz daha çok taşınmasındaki deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili miydi hocam?
Sesiniz deniz yoluyla da olabilir, deniz tabanı da olabilir. İkisini birlikte. O zaman şöyle yapalım. Bir başka daha sorum vardı. Onunla birlikte birleştirelim. Yani ilki dünyada enerji ham maddelerinin deniz yoluyla taşınmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir? Evet. Beraberinde enerji ham maddelerinin deniz tabanına inşa edilecek boru hatları yoluyla taşınmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir? Güvenliği nasıl sağlanmaktadır? İkisini birlikte cevaplandırabilirsiniz tabii ki.
Tamamdır hocam. Şimdi dünyada enerji ham maddelerinin deniz yoluyla taşınmasının avantaj ve dezavantajlarına baktığımızda öncelikli olarak petrolün taşınması küresel kalkınmada baktığımızda önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan küresel piyasalarda ana büyüme alanlarından biri de ulaşımdı diyebiliriz. Petrol arama faaliyetleri insanlığın her alanında, ulaşım kapsamlarında tam bir değişiklik getirmiştir bu noktada baktığımızda. Ayrıca deniz yoluyla petrol taşımacılığının küresel deniz ticaretindeki ekonomik önemi yine ne kadar vurgulansa azdır. Petrol ürünlerinin üreticilerden tüketicilere taşınmasının başka yolları olmasına rağmen sektör oyuncuları deniz yoluyla taşımayı bu noktada tercih etmektedir. Burada baktığımızda ürün hacmi önemlidir. Enerji ham maddelerinin deniz yolu tankerleri ile taşımanın birçok avantajı vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. İlk olarak ham petrolün deniz yoluyla taşınması uygun maliyetlidir. Ülke içi tankerlerle karşılaştırıldığında petrol ürünlerini okyanus tankerleriyle taşımanın maliyeti düşüktür. 2 milyon varil petrolü baktığımızda iç tankerlerle örneğin Nijerya gibi bir petrol üreticisi ülkeden Güney Afrika'ya nakletmek, kara tankerleri kullanımının muhtemel maliyetini düşündüğümüzde daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor bu noktada baktığımızda. Yine su yollarının esnek olması ise diğer bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Baktığımızda su yolları üreticilerin diğer kıtalara ulaşmasını mümkün kılmıştır. Deniz tankerleri eğer olmasaydı bir kıtadan diğerine petrol nakliyesi imkansız olurdu bu noktada baktığımızda. Ayrıca su yolları bir ihracatçının diğer ülke sınırlarını geçmeye çalışırken karşılaşabileceği tüm engelleri de ortadan kaldırmaktadır. Büyük kapasitelerle yük taşınması da bu noktada önemlidir özellikle deniz tankerleriyle. Çünkü deniz tankerleri bir noktadan diğerine büyük miktarda petrol taşıyabilir. Bu karayollarındaki trafik sıkışıklığının azaltılmasına bu noktada yardımcı olur. Küresel petrol taşımacılığında baktığımızda çok sayıda tanker mevcuttur. Taşımayı planladığınız petrolün hacmine bağlı olarak kullanılacak çok sayıda gemi vardır. Bu da diğer bir avantaj olarak söylenebilir. Deniz yoluyla enerji ham maddeleri taşımacılığının bazı dezavantajları ise daha uzun teslimat süresi, kötü hava koşulları ve mal takibi zorluğudur. Daha uzun teslimat süresi önemli bir dezavantajdır. Deniz yoluyla petrol taşımanın dezavantajı yavaş gemi hareketi nedeniyle geç teslimattır. Hızlı teslimatı düşündüğümüzde deniz yoluyla petrol taşımacılığı ideal değildir. Karşılaşılabilecek kötü havada baktığımızda yine diğer bir dezavantajdır. Zira hava yolları, hava koşulları deniz ulaşımını etkilemektedir. Kötü hava koşulları deniz yoluyla petrol taşımacılığının karşılaştığı ana zorluklardan biridir bu noktada baktığımızda. Ayrıca deniz taşımacılığında taşınan malları izlemek zordur. Açık denizde bulunan mürettebat üyelerinizle teması kaybetmekten daha travmatik bir şey olamaz baktığınızda bu ticareti üstlenen belli bir tankerler noktasında. Bir gemiden gelen sinyallerin kaybı kargo sahiplerinin mevcut kargo konumunu bilmesini engeller. Dezavantaj olarak da bunları söyleyebiliriz. Şimdi diğer bir sorunuz olarak enerji ham maddelerinin deniz tabanına inşa edilecek boru hatları vasıtasıyla taşınmasının avantajı ve dezavantajları olarak şunları söyleyebiliriz. Baktığımızda ilk olarak avantajlarına baktığımızda boru hatları ile sürekli olarak enerji ham maddesi taşınabilir. Özellikle hava koşullarından etkilenmez ve gün boyunca yüksek güvenilirliğe sahiptir özellikle boru hatlarıyla taşımanın. Tankerlerin hava koşullarından daha fazla etkilendiğini dikkate alırsak boru hatları daha güvenli bir alan açıyor özellikle enerji ham maddelerinin naklinde. Yine boru hattı ulaşım mesafesi genel olarak kısadır. Tanker taşımacılığıyla kıyaslandığında daha hızlı bir ulaşım sağlar. Bu noktada ulaştırılacak yere daha çabuk varış sağladığını söyleyebiliriz boru hatlarının. Yine boru hatlarının taşıma hacmi büyüktür. Tanker ve diğer karayolu taşımacılığıyla kıyaslandığında onların düşük kapasitelerinden farklı olarak sürekli devam etmesinden dolayı daha fazla taşıma sağlanabilir. Boru hatları baktığımızda herhangi bir sızıntı olmadığı sürece çevreye zararlı maddeler yaymaz. Özellikle günümüzde küresel ısınma ve artan çevre kirliliği noktasında daha çevreci bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor boru hatları. Diğer bir avantajını söylemek gerekirse boru hattının kapladığı alan yine küçüktür. Boru hattı taşımacılığında yalnızca boru hatları döşenmesi ve pompa istasyonları inşa edilmesi gerekir. Karaya çıkış yerlerinde ise toprak ve taş işlerinin...
Sayın hocam, Ahmet hocam, evet hocam. Süremiz kısalıyor da araya giriyorum. Peki boru hatlarının hiç dezavantajları yok mu?
Şimdi dezavantajlarına da geleceğiz. Avantajları büyük oranda olduğu için...
Tamam, anlaşıldı. En ekonomik o. Kesintisiz, evet. Vesaire. O anlaşıldı. Daha güvenilir dediniz.
Şimdi dezavantajlarına baktığımızda ise deniz altı boru hatlarının kurulumu ve faaliyete geçmesi büyük bir uzmanlık gerektiriyor. Özellikle yüksek teknolojiye sahip olmayan ülkeler bunu başarmakta zorlanıyor. Özellikle boru hatlarının kurulması noktasında bir dezavantaj olarak bakarsak. İkinci olarak boru hatları özellikle gazlar ve sıvıların taşınması ile sınırlı olduğunu görüyoruz. Fakat tankerlerin, denizlerde taşıma yapılan tankerlerin ve diğer kara araçlarında farklı ürünlerin taşınabildiğini görüyoruz. Bu açıdan yapılan yüksek yatırımın yalnızca bu enerji ham maddelerinin taşınmasına yönelik olacağını öngörebiliriz. Yine boru hattı taşıma uzunluğu tanker taşımacılığına göre baktığımızda daha kısa mesafededir. Tankerlerin daha uzun menzile enerji ham maddesi taşıyabilmesi denizaltı boru hatlarının bu açıdan dezavantajları kılar. Bu açıdan baktığımızda boru hattının bitiminde enerji ham maddeleri yeniden tanker ve kara ulaşım araçlarıyla taşınması gerekebilir. Yine diğer bir dezavantaj olarak boru hatları sürekli tek yönlü bir taşıma sağlar. Tankerler gibi ihtiyaca göre farklı bölgelere taşımayı döndüremez. Bu da daha düşük manevra kabiliyeti anlamına gelir. Ve yine parasal anlamda da denizaltı boru hatları büyük bir yatırım gerektirir.
Evet.
Şimdi güvenlikle ilgili de sormuştunuz hocam. Evet. Ona da biraz bir değineyim vaktimiz daha varsa.
Kısa mümkünse hocam.
Evet, denizaltı boru hatlarının güvenliği ile ilgili olarak günümüzde denizaltı boru hatlarının onarımı, hasarı ve hesaplanamayan yaralanma veya ölüm maliyetleri hariç olmak üzere baktığımızda ortalama 1 milyon dolara mal oluyor bir hasar özellikle.
Ben hocam güvenliği şu açıdan sormuştum. Biliyorsunuz Kuzey Yakım 1 ve 2'ye Baltık Denizi'nde sabotaj oldu. Sonra evet. Karadeniz'de de Rusya'nın bir açıklaması oldu geçen hafta. Ukrayna'nın bu Türk akımına yapmak istediği sabotajı son anda önledik diyordu. Ben bu açıdan özellikle güvenliği sordum. Çünkü boru hatlarında biliyorsunuz bu Kerkük yumurtalık boru hattına özellikle eskiden çok sık sabotajlar olur ve kesilirdi. Onu kastetmiştim güvenlik açısından.
Evet. Vaktimiz de daraldı değerli hocam.
Bir iki cümleyle size son soruyu da sormayacağım hatta.
Şimdi güvenlik noktasında şöyle bir durum var. Daha önceki dönemlerden itibaren özellikle uçaklarla gözetleme uçuşları yapılarak genellikle boru hattı izlemesi yapılıyordu. Bu belli noktalarda devam ediyor. Fakat bu genelde haftada bir veya iki kez gerçekleştirildiği için daha etkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmıyor. Bu noktada bir güvenlik açığı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yeni geliştirilen teknolojilerle birlikte özellikle altyapının korunması ve giderek daha önemli bu noktada hale geliyor baktığımızda. Çok sayıda petrol şirketleri ve gaz şirketleri artık evet. Otomatik tanımlama sistemi tabanlı belli izleme araçlarının kullanımıyla.
Ahmet hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ara vermek istemiyorum ama yapımcı evet. Da lütfen dedi. Çok çok teşekkür ederim. Size soracağım soru vardı. Ama onu sormuyorum. Sadece başlığını söyleyeyim. Türk-Yunan geriliminde Amerika'nın yeri neresidir diyorum. Sizden özel olarak daha sonra onun cevabını alacağım. Çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olasın.
Ben de çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir program olmuştur.
Teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağlığınız, iyi çalışmalar dileriz.
Rica ederim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim.
Hocam son sözlerinizi alalım sizin de veda etmeden önce.
Yani önümüzdeki hafta gene Mavi Vatan'da buluşmak üzere diyelim. Tekrar Ahmet hocamıza
evet,
teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz sizlere de katkılarınızdan dolayı. Bu hafta enerji ham maddelerinin deniz yoluyla ve boru hatlarıyla taşınmasının yarattığı riskler ve fırsatlar konusunu ele aldık. Konuklarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi Doktor Ahmet Görgen'di. Mavi Vatan'daki birlikteliğimizi bu haftalıkta noktaladık. Yapımcılarımız Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş'tı. Teknisyen arkadaşımız Tolga Köksel ve mikrofonda ben İpek Önder. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Mavi Vatan.